Burası Tahran, İran-ı İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alimlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Tir 1400, Hicri Kameri 16 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 27 Haziran 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'ın en büyük İHA'larından Futrus İHA'sı, Koronavirüs bize neler yaptı ve Nehcül Belaga öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Sağlık Bakanı, İran'da aşı üretiminin son bir yılda kaydettiği ilerlemenin 20 yıla eşit olduğunu söyledi. Tuğgeneral Mümini bölge dışı ülkeler özellikle batılı ülkelerin Afganistan'da uyuşturucu üretiminde önemli rol oynadıklarını söyledi. Hatipzade Amerika Trump'ın başarısız mirasını bir kenara bırakmalı dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye ile görüşmelerin kesildiğini söyledi. Faysal Miktat, Amerika'nın Suriye'deki varlığının yasa dışı olduğunu bildirdi. İngiltere Sağlık Bakanı istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanı, ülkenin daha önce aşı üretiminde 40 yıl geride olduğunu ama geçen yıl bu alanda kaydedilen ilerlemeyle 20 yıl öne geçtiklerini söyledi. İRNA Ajansı'na göre Elborz ilinde üretilen Sputnik aşı projesinin hizmeti açılış töreninde konuşan Said Namaki, ülkede her hafta çeşitli sağlık projelerinin hizmete girdiğini belirterek, bugünün başarısı yerli bilgi kullanılarak elde edildi. Koronavirüsü ile mücadele alanında ilaçların üretimi, maskeler ve solunum cihazlarının üretilmesiyle aslında bir devrim yaşandı ve bugün İran bu alanda ihracatçı bir konuma geldi, dedi. Namaki, İran'ın korona aşısını üreten birkaç ülkeden biri olduğunu belirterek, eksikliklerimiz hiç kuşkusuz yaptırımlardan kaynaklandı, dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü. Geçen hafta Amerika Başkanı bugünden itibaren İran halkına ilaç ve aşı gönderilmesine karşı çıkmayacaklarını söyledi. Bu açık bir şekilde daha önce buna engel olduklarını gösteren bir itiraftır.
Tahran'daki Mesih Danışveri Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölüm Başkanı, İran'da koronavirüse 5. dalganın başladığını belirterek hali hazırda yeni virüs Hindistan deltası virüsüdür dedi. Mesih Danışveri Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölüm Başkanı Dr. Peyam Tebersi, 5. dalga başladı ve bu Hint delta virüsü çok bulaşıcı ve her hasta 8 ila 12 kişiye bulaştırabilir dedi. peyamtebersi bu dalganın öncekiler kadar yoğun olmayacağını umuyoruz. Ancak önlem alınmazsa ciddi bir hastalık dalgasıyla karşı karşıya kalacağız dedi. Tebersi şu anda Hindistan virüsü Rusya ve birçok Avrupa ülkesi gibi ülkelerde baskın virüs olarak görüldüğünü söyledi. Bu arada Birleşik Krallık ve Rusya olmak üzere dünyanın birçok yerinde hızla yayılan Delta varyantı ile ilgili yeni bir araştırma yayınlandı. Almanya'da yapılan yeni çalışmada Delta varyantının akciğer hücrelerine ulaşmada daha başarılı olduğu belirtildi.
Türkiye'de koronavirüse yakalanan 56 kişinin daha ölümüyle Türkiye'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 49.473'e ulaştı. Türkiye Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamadan son 24 saatte 224.936 kişiye koronavirüs testinin yapıldığını, aralarından 5.630 kişinin testinin pozitif çıktığını bildirdi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, uyuşturucu ile mücadelenin uluslararası işbirliği çerçevesinde yapılması gerektiğini söyledi. Kazım Garibabadi, İran'ın uluslararası uyuşturucu sorunuyla mücadele siyasetinin sadece mücadeleye dayanmadığını belirterek, İran dengeli ve koordineli bir politika izlerken uzun yıllardır en yüksek miktarda uyuşturucu maddenin bulunmasında öncü oldu dedi. Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü münasebetiyle düzenlenen yaşam yardımcıları, sektörler arası ve uluslararası işbirliği bağımlılığın önlenmesi konulu uzmanlık toplantısında konuşan Garibabadi, ekimi, üretimi ve kullanımı yasak olmasına rağmen uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticaretinin her geçen gün daha da arttığını maalesef görüyoruz dedi. İran'ın Viyana Büyükelçisi uyuşturucuyla mücadelede uluslararası işbirliğinin zararı olduğunu söyledi. Garibabadi, uyuşturucu maddenin asıl yükünün İran gibi ana ülkelerin omuzlarında olduğunu, halbuki hedef ülkelerin özellikle Batı devletlerinin bu konuda gerekli dikkati ve işbirliğini göstermediğini söyledi.
İran Narkotik Suçlarla Mücadele Karargahı Genel Sekreteri, İran'ın en büyük zorluklarından birinin Afganistan'da uyuşturucu maddelerin artması olduğunu söyleyerek, bu Afganistan'daki bölge dışı ülkeler tarafından daha verimli ürün ve tohum üretimi için yeni teknolojilerin işbirliği, desteklenmesi ve sunumu ile yapılıyor dedi. İran'a göre Tuğgeneral İskender Mumini dün Dünya Narkotik Suçlarla Mücadele Günü ile eş zamanda Tahran'da yaşam yardımcıları, sektörler arası ve uluslararası işbirliği ve bağımlılığın önlenmesi konulu toplantıda yaptığı açıklamada, ne yazık ki uluslararası düzeyde 3 uluslararası sözleşmenin ve ek protokollerin onaylanmasına rağmen dünya çapında uyuşturucu arzı, üretimi ve tüketiminde artan bir yükselişe tanık oluyoruz dedi. İran Narkotikle Mücadele Karargahı Genel Sekreteri, en büyük zorluklarımızdan birinin İran'ın bölgesinde uyuşturucu maddelerinin üretiminin artması olduğunu vurgulayarak, bu artış bölge dışı ülkelerin Afganistan'da uyuşturucu üretimini arttıran verimli tohumlar üretmeleri ve bu ülkelerin yeni teknolojiler sunmasıyla ve destekleriyle oluyor dedi. Tuğgeneral Mumini ayrıca İran'ın uyuşturucuyla mücadelede öncü olduğunu belirterek artan uyuşturucu üretimine ve Amerika'nın yaptırımları ve korona koşullarına rağmen uyuşturucuyla mücadele alanında eşi görülmemiş başarılar elde ettiğini söyledi.
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı temsilcisi Kazım Garibabadi, ajans genel direktörü Rafael Grossi'nin hukuk dışı sözlerine tepki gösterdi ve ajans ile yapılan anlaşma siyasi bir anlayıştır ve yalnızca uluslararası denetlemeleri dayanmaktadır dedi. Garibabadi, Grossi'nin gerçek dışı açıklamaları hakkında yaptığı açıklamada, İran 3 aylık teknik anlaşmanın iptal edilmesinden sonra verileri iyi niyetle bir ay daha kaydetmeye ve saklamaya devam etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yaptığımız anlaşma yalnızca uluslararası denetlemelere dayalı siyasi bir anlayıştır diye konuştu. İki taraf arasındaki ortak teknik anlayış ve İran'ın bu konuda cevap vermemesine de işaretten Garibabadi, İran ajansın talebine uymak zorunda değil ve ajansın rolü sadece bir uygulayıcı olmakla sınırlıdır dedi. Teknik anlaşmanın iptalinden sonra verilerin bir aylık süreyle tutulduğuna değinen Garibabadi, bu anlaşmanın İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na olan taahhütlerinin bir parçası olarak değil, yalnızca iyi niyeti dayandığını söyledi. Garip Abadi, nükleer anlaşmaya geri dönmesi gereken tarafın İran değil, Amerika olduğuna işaretti. Bu açıklamalara siyasi mesajlar eşlik etmektedir. İran, beklentileri karşılanıncaya kadar hiçbir anlaşmaya varılamayacağını defalarca dile getirmiştir, dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerika'nın Trump'ın başarısız mirasından vazgeçmeye karar vermesi koşuluyla hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inanıyoruz, dedi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Hatipzade, biz Viyana'ya gittik ve taslakların çoğunu önerdik ifadelerini kullandı. Amerika'nın Trump'ın başarısız mirasından vazgeçmeye karar vermesi koşuluyla hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandıklarını ifade eden Hatipzade, İran'ın sonsuza kadar müzakere etmeyeceğini belirtti. Hatipzade bir önceki günde yaptığı açıklamada kararını vermesi, yasa dışı yaptırımları kaldırması ve nihai yükümlülüklerini etkin bir şekilde uygulayarak nükleer anlaşmaya dönmesi gereken taraf Amerika'dır, dedi. İran, İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmadan ayrılmadığı için bu anlaşmaya dönmesi gerektiği ifadenin doğru olmadığına dikkat çeken Hatipzade, Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bir muhabirin Amerika ve Fransız Dışişleri Bakanları tarafından açıklanan tutumla ilgili sorusuna, İran'ın kararını verdiğini en iyi Amerika ve Avrupalılar biliyor. Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesini, İran halkına yönelik yasa dışı ve baskıcı yaptırımlara ve Avrupa'nın hareketsizliğine rağmen anlaşmada kalması ve onu canlı tutması biraz zaman aldı ifadesine yer verdi.
İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Alireza İlhami, Cevşan füze savunma sisteminin bu yıl faaliyete geçeceğini belirterek, ordu hava savunması lazer, kuantum ve uzaya erişim gibi gelişmekte olan teknolojiye ulaştı, dedi. Alireza İlhami, savunmanın ötesine geçen hava savunmasının gelişimdeki dönüm noktası, başkomutanın hava güçlerinin önceki yapısından ayrılması ve bağımsızlığına vesile olan tedbir ve yol göstermesinin bir sonucudur, dedi. İlhami, hava savunmanın görevi, İran İslam Cumhuriyeti'nin sınırlarını ve samasını herhangi bir hava tehdidine karşı korumak ve savunmaktır. Bu nedenle Ordu Muharebe Teşkilatı'na değerlendirilen tüm askeri hava savunma teçhizatı ve sistemleri sadece radar ve füze sistemlerin değil, aynı zamanda hava savunma sistemlerin parçası olan diğer tüm sistemleri de içermektedir, dedi. İranlı askeri yetkili, aktif ve pasif radar sistemleri alanında geçtiğimiz yıl çok değerli kazanımlar elde ettik ve operasyonel döngüye ekledik. Çatışma sistemleri alanında geçen yılın sonunda hava savunma alanında Cevşen füze savar sistemini tasarladık ve son testlerin ardından bu yıl İnşallah operasyonel envanterimize ekleyeceğiz. Ayrıca iç deneyimlerle tamamen İranlı bir komuta kontrol sistemi kurduk, diye konuştu.
İranlı bayan atlet 57 yıl aradan sonra ilk kez 100 metre olimpiyatlarda koşacak. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Ulusal Olimpiyat Komitesi dün yaptığı açıklamada, Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin takibi ve Atletizm Federasyonu'nun kadrosu ve işbirliğinin ardından Ferzane Fesihi'nin Tokyo Olimpiyatlarında İran'ın temsilcisi olarak 100 metrede müsabakalara katılacağını bildirdi. 60 metre salon koşusunda rekor kıran İran'ın en hızlı kızı Ferzane Fesihi, son 1-2 yılda çeşitli uluslararası yarışmalara katılarak dünya salon şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Ancak korona salgını bu yarışmaların kesilmesine sebep oldu.
Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Özel Kuvvetleri ortak askeri tatbikat düzenleyecek. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye ve Pakistan Özel Kuvvetleri ile birlikte Eylül ayında ortak askeri tatbikat düzenleyeceklerini söyledi. Hasanov, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanı talimatıyla 3 ülke ortak tatbikat düzenleyecek karar alındı, dedi. Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler son birkaç yıldır hızla gelişiyor. Bu eğilim son Dağlık Karabağ Savaşı'ndan bu yana önemli ölçüde arttı. Bu arada Türkiye, insansız hava araçları dahil olmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti'ne çok sayıda askeri teçhizat ihraç etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi dün kabul etti. Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü temel atma töreninin ardından Vahdet'in köşküne geçen Erdoğan, Saad Hariri'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeyle ilgili taraflardan herhangi bir açıklama yapılmazken, görüşmede Lübnan ve bölgedeki ikili ilişkiler ve gelişmelerin ele alınmış olduğu düşünülüyor.
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Türkiye ile görüşmelerin durduğunu söyledi. Mısırlı Bakan Türkiye'nin Libya'da yetkililerini aştığını belirterek Türkiye'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü, NBC kanalındaki konuşmasında Türkiye'nin Libya'daki varlığını sert sözlerle eleştirdi. Türkiye'nin yetkililerini aştığını söyleyen Şükrü, yabancı güçler Libya'dan çıksın derken Türk ordusundan bahsediyorum dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü, Libya'da Türk ordusu ordusunun bulunuyor olmasının ulusal mutabakat hükümetiyle imzalanan anlaşmaya göre yasa dışı olduğunu savundu. Şükrü, Libya'da asker bulundurmanın Türkiye'nin yetkisinin dışında olduğunu belirterek 2. Berlin Konferansı'nda alınan kararlara uymak adına Türk güçlerinin Libya'dan çıkmasını talep etti. Mısır-Türkiye arasında 8 yıl aradan sonra ilk resmi görüşmeler Kahire'de geçen Mayıs ayında yapılmıştı.
Arap Barolar Birliği Genel Sekreteri, Türkiye'nin Suriye işgaliyle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulmak üzere bir davanın hazırlandığını duyurdu. Arap Barolar Birliği Genel Sekreteri Makavi bin İsa, Suriye medyasından El Vatan gazetesine verdiği demeçte, Arap Barosu'nun uluslararası bir sivil toplum örgütü ve Birleşmiş Milletler danışmanı olduğu ve Suriye halkını destekleme bağlamında Arap Birliği'ne üye danışman olduğu göz önüne alındığında, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin davaları Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara sunmak için dosyalamak üzere bir hukuk komitesi oluşturacağız dedi.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Mikdad, Amerikan terörist güçlerinin Suriye'deki yasa dışı varlığına ve işgaline son verilmesi çağrısında bulundu. Faysal El-Mikdad, Amerikalılar Suriye'yi derhal terk etmeli diyerek Amerika'nın Suriye'deki varlığının yasa dışı olduğunu söyledi. Amerika teröristlere destek amacıyla 2011 yılından bu yana çeşitli yardımlarla, yaptırımlarla Suriye'yi hedef alıyor. Direniş ekseninin kilit bir üyesi olarak Suriye, bölgede Amerika, Siyonist, Suudi komplolarına ve eylemlerine karşı koymada kilit bir rol oynuyor.
Arap medyası Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Necran ve Hamiş Muşit'teki Suudi koalisyona karşı insansız hava aracı İHA saldırısı düzenlediklerini bildirdi. Sky News'a göre Suudi koalisyonu sözcüsü Türkiye El-Maliki bu sabah yaptığı açıklamada Yemen güçleri tarafından Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran'da patlayıcı yüklü bir SİHA ile saldırı düzenlendiğini söyledi.
Afganistan Ulusal Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Taliban'ın ülkeyi ele geçiremeyeceğini söyledi. Abdullah Abdullah, Taliban'ın kuzey ve kuzeydoğu Afganistan'da ilerleme kaydetmesine rağmen ülkeyi ele geçirmesinin mümkün olmadığını söyledi. Afganistan'ın yabancı birliklerin Afganistan'dan tamamen çekilmesinden 6 ay sonra düşeceğine dair raporlara tepki gösteren üst düzey Afgan yetkili bunu Taliban için ulaşılamaz bir rüya olarak nitelendirdi.
Ve İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, danışmanı ile çıkan ahlak dışı görüntüleri ve de sosyal mesafeyi korumamasına yapılan eleştirilere cevap verse de gelen tepkilere dayanamayıp istifa etti. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın istifasının ardından ülkenin ilk Müslüman İçişleri Bakanı ve eski Maliye Bakanı Sajid Javid yeni Sağlık Bakanı olarak atandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Biden'ın gerçek tutumu İran karşıtı yaptırımları kaldırmamak başlığını taşıyor. Amerika'nın İran İşleri Özel Temsilcisi Robert Malley, 25 Haziran Cuma günü bir röportajda Washington'un İran'a karşı tüm yaptırımları kaldırmak istemediğini ve sadece Bercam Nükleer Anlaşması'na geri dönmek için gerekli olduğunu düşündükleri yaptırımları kaldıracaklarını söyledi. Amerikalı yetkili bu bağlamda yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'ne kastederek şöyle dedi. Onlar Başkan Trump'ın 2018'den beri uyguladığı veya yeniden uygulamaya başladığı tüm yaptırımları kaldırmamızı istiyorlar ama bu aşırı bir istektir. Biz onların Bercam'a geri dönmek için gerekli olan yaptırımları kaldırmaya hazır olduğumuzu bildirdik. Fakat Trump hükümetinin uyguladığı tüm yaptırımları kaldırmayacağız. Biden yönetimi sadece Bercam ile çelişen yaptırımların kaldırılmasını inceleyeceğini Trump döneminde başka başlıklar altında İran'a karşı uygulanan yaptırımların kaldırma ihtimalinin bulunmadığını defalarca vurguladı. Fakat Tahran, Trump döneminde uygulanan tüm 1500 yaptırımın kaldırılmasını istiyor. Görünüşe göre Bercam Nükleer Anlaşmaya geri dönme iddiasına bulunan Biden yönetimi pratikte bu anlaşmanın dağılmasına sebep olan bir süreç izliyor. Aslında Washington, Bercam Ortak Komisyon çerçevesinde Viyana'da düzenlenen müzakerelerde İran'a uygulanan nükleer kısıtlamaların süresinin uzatılması ve içeriğinin genişlemesine yönelik iddialı taleplerini tekrarlamakta kalmıyor. Üstelik İran'ın füze gücü ve bölgesel siyasetleri gibi diğer konularda Trump döneminde İran karşıtı yaptırımlarını kaldıran ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesini garantileyecek muhtemel anlaşmaya eklemek istiyor. Bu arada Biden yönetiminin Washington'un nükleer anlaşmaya geri dönme siyasetini değiştirme ihtimaline ilişkin İran tarafına yönelik tehditkar tavırları ve uyarıları son günlerde yoğunlaştı. Nitekim Biden hükümeti İran'ı gerçekleşmekte olan müzakereleri terk etme tehdidinde bulunma yaklaşımını benimsemişti. Bu bağlamda Robert Malley, Tahran ile müzakere aralığının sonsuza dek açık kalmayacağını, İran'ın istediği anlaşma onların çıkarlarına uygun olmazsa müzakereden çekileceklerini söyledi.
Robert Malley'in bu tutumu kendilerince Tahran'a siyasi ve psikolojik baskıları yoğunlaştıracak diğer tutumlarla birlikte Tahran'ı Washington ile Trump dönemindeki İran karşıtı yaptırımlarının bir kısmının şartlı ve geçici olarak azaltılmasını sağlayacak asgari bir anlaşmayı kabul etmek zorunda bırakırken Tahran'dan Bercam'daki tüm sorumluluklarını yerine getirmesini isteyeceklerini gösteriyor. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ile nükleer taahhütlere dönüşü konusunda ciddi görüş ayrılıklarının olduğunu vurgularken, İran ile ancak nükleer sorumluluklarına bağlı kalma şartıyla anlaşmaya varacaklarını vurguladı. Blinken, müzakerelerin uzun sürmesi durumunda Amerika'nın anlaşmaya dönmesinin zor olacağını söylerken, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkili Perşembe günü yaptığı açıklamada, bağlı olduğu hükümetin nükleer anlaşmanın canlanması ardından tekrar Bercam'dan çıkmayacağı için Tahran'a hiçbir güvence vermeyeceğini belirtti. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Cuma günü Amerikalı yetkililerin son açıklama ve tutumlarına tepki olarak anlaşmanın kaderi her şeyden önce diğer tarafların kararına bağlıdır dedi. İran, Bercam Nükleer Anlaşması'ndaki sorumluluklarına dönmeden önce Amerika'nın yaptırımlarının kaldırılması ve doğrulanmasını istediğini defalarca vurguladı. Carnegie Enstitüsü araştırmacılarından Ariel Levita'ya göre hali hazırda anlaşmaya varmayı engelleyen başlıca konu Bercam'ın tekrar canlanması ile ülkelerin hangi sorumluluklarının gerçekleşeceği hususunda iki taraf arasındaki derin görüş ayrılıklarıdır. Böylece Biden yönetimi Amerika'nın diğer ülkelere yönelik her zaman izlediği tek taraflı ve üstünlük taslama tutumları doğrultusunda İran'dan Washington tarafından belirlenen tüm talepler ve koşulları kabul etmesini istemekle kalmayıp üstelik buna karşılık yaptırımların kaldırılması alanında şartlı ve kısıtlı imtiyazlar vermek istediğini, ayrıca Bercam Nükleer Anlaşması'nda kalmayı bile taahhüt etmek istemediğini gösteriyor. Bu yüzden Biden yönetimi tutumunun da bir nevi Trump dönemindeki İran'a karşı şimdiye kadar başarısız kalan zorba siyasetlerinin devamı niteliğindedir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Filistinlere karşı şiddette özel teşkilatın İsrail'e paralel hareket etmesi etrafında. Filistin'in tanınmış siyasi aktivistlerinden Nizar Benat'ın Filistin Özel Teşkilat Güvenlik Güçleri tarafından şehit edilmesiyle teşkilat ve Başkanı Mahmut Abbas'a yönelik baskılar giderek artarken Filistin halkı teşkilatın feshedilmesini ve Abbas'ın iktidardan çekilmesini istediler. Filistin çok önemli ve acı günleri geride bırakıyor. Korsan rejimin Filistinlere karşı cinayetlerin sonu yok. Nitekim 25 Haziran'da en son cinayette ise batıya kadar Nablus kentinde yerleşim inşaatını protesto edenlere saldırarak en az 400 Filistinli yaraladı. Tabii ki bu şiddet oranı işgal askerlerinden beklenmedik bir şey değildir. Zira şiddet Siyonist rejimin özündedir. Tuhaf olan ise Filistin özel teşkilatının Filistinli vatandaşlara ve özellikle aktivistlere karşı uyguladığı şiddettir. Nizar Benat, Filistin özel teşkilatına bağlı güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet sonucu hayatını kaybeden söz konusu vatandaşlardan biridir. Nizar Benat, özel teşkilatın Siyonist rejimiyle uzlaşmasına karşı olan aktivistlerden biriydi. Bundan önce de defalarca korsan rejim güvenlik güçlerine tutuklanmış ve hapse atılmıştır. Fakat önemli olan konu, Filistin özel teşkilatı şiddetinin Nizar Benat ile sınırlı olmaması. Geçen haftalarda yönetim hapishanelerinde tutukluların da aralarında olan 15 Filistinli'nin şehit olmasına sebep olmasıdır. Görünüşe göre Filistin özel teşkilatı kendini eleştirenler ve direniş gruplarıyla bir nevi hesaplaşmaya çalışıyor. Özel teşkilat ve direniş grupları arasındaki ihtilaf süre gelmiştir. Nitekim teşkilatın önceden planlanan meclis seçimlerine geçtiğimiz günlerde iptal etmesi dikkat çekmişti. Diğer yandan Filistin özel teşkilatı korsan rejim ve direniş grupları arasında son 12 günlük savaşta bile Gazze'ye hiçbir destekte bulunmadı. Hatta anlaşılan direniş gruplarının gövde gösterisinden korkuya bile kapılmıştı. Bu bağlamda Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Nizar Benat'ın şehadetine tepki olarak yaşananların teşkilatın hesaplaşmak için kanlı siyasetinin göstergesi olduğunu söyledi.
Bu arada mevcut kanıtlar Nizar Benat'ın kasten şehit edildiğini gösteriyor. Bu bağlamda El Hak Bağımsız İnsan Hakları Enstitüsü Yönetim Kurulu, Benat'a yapılan otopside vücudunda morlukların bulunduğu ve doğal şekilde ölmediğini gösteriyor. Filistin özel teşkilatını ağır eleştiren ve meclis seçimlerinde El Hürriye ve El Kerame listesi adayı Nizar Benat bir süre önce Avrupa Birliği'nden meclis seçimlerini başına buyruk ertelemesi nedeniyle Filistin özel teşkilatına mali yardımlarını kesmesi talebinde bulunmuştu. Benat özel teşkilatın kendi çıkarları için her şeyi, bu cümleden ulusal çıkarları bile satmaya hazır olduğunu söylemişti. Bir başka konu ise Filistin özel teşkilatın girişimleri Siyonist rejimin çıkarları ile aynı doğrultuda olmasıdır. Korsan Siyonist rejim hiçbir zaman Filistinliler arasında birlik ve vahdetin kurulmasını kabul edemezken, aralarındaki ihtilaf ve çatlakları da Filistinlilere karşı şiddet ve de kendi toprak işgal siyasetleri için suistimal etmiştir. Geçen günlerde Filistin Özel Teşkilatı'nın denetimi altında olan Batı Yaka'da ise Filistinlilere saldırması ve 400'den fazlasını tutuklaması ise bu konunun açık göstergesidir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Thank you. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 Tir 1400, Hicri Kameri 16, Zilkade 1442 ve Miladi 27 Haziran 2021 Pazar. Kırk yıl önce bugün Hicri Şems'i 6 Tir 1360'da o dönemde İmam Hümeyni'nin Savunma Yüksek Konseyi'ndeki temsilcisi ve Tahran Cuma imamı olan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Hamene'yi münafık terör örgütü unsurlarınca suikasta uğradı. Teoristler Ayetullah Hamene'yi Tahran'daki bir camide konuşma yaptığı bir sırada bir bombayı patlamakla ağır bir şekilde yaraladılar. Ancak Ayetullah Hamene'yi İslam İnkılabı rehberliğine üstlenmek için mucizevi bir şekilde hayatta kaldılar. Ne var ki Ayetullah Hamene'nin sağ eli şiddetle yaralandı. ...186 yıl önce bugün Hicri Şems'i 6 Tir 1214'te Kacar döneminde önde gelen siyasi şahsiyet ve Muhammed Şah Kacar'ın sadrazamı Gayim Makam Ferahani katledildi. ...113 yıl önce bugün Hicri Şems'i 6 Tir 1287'de Muhammed Ali Şah'ın istibdadına karşı Settahan ve Bağır Khan liderliğindeki Tebriz halkının kıyamı başladı. Muhammed Şah Kacar'ın meşruiyete ilgisizliği ve meşruta yanlıları ile muhalefet etmesi ve onların sindirilmesi ve Milli Şura Meclisi'nin topa tutulması İran halkını isyana sevk etti ve bu yolda Tebriz halkı diğerlerinden öne çıktı. Tebriz halkının iki cesur şahsiyetlerinden Settarhan ve Bağırhan halkın safına katıldı ve halkçı kıyama liderlik ettiler. Bu iki mücadeleci şahsiyet halkın yardımıyla Muhammed Ali Şah Kacar'ın ordusu karşısında 11 gün direndi ve devlet güçlerinin kente girmelerini engellediler. Tebriz halkı gıda kıtlığı nedeniyle büyük zorluklarla karşılaştı. Bu yüzden de Rus ve İngiliz temsilcileriyle müzakere edilmesi ve bu iki ülke yetkililerinin onayı ile Rus askerleri Tebriz kentine girdiler. Rusların Tebriz kentine girmeleriyle bu kentin muhasarası sona erdi ve Muhammed Ali Şah'ın işgalci askerleri Tebriz kenti çevresinden geri çekildiler. ...133 yıl önce bugün Hicri Kameri 16 Zilkade 1309'da İran'ın önde gelen alimlerden Ayetullah Zeynul Abidin Mazandarani vefat etti. İlk eğitimini bitirdikten sonra yüksek tahsilini sürdürmek için Irak'ın Kutsal Necef-i Eşref kentine giden Mazandarani, oradaki önde gelen alimler olan Şeyh Murtaza Ensari gibi alimlerden ders aldı ve manevi ve bilimsel alanda ise zirveye ulaştı. ...44 yıl önce bugün 27 Haziran 1977'de Cibuti Fransız sömürgeciliğinden kurtuldu ve bağımsızlığa kavuştu. Bu yüzden bugün ülkede Milli Gün ilan edildi. ...141 yıl önce bugün 27 Haziran 1880'de Amerikalı görme özürlüsü yazar ve araştırmacı Helen Keller dünyaya geldi. Keller çocukken yakalandı, hastalıktan dolayı görme ve işitme kabiliyetini kaybetti. Keller görme özürlüsü insanlara da özel dershaneler kurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Kamu kaynakları iktidar medyasına aktı. MHP'nin gazetesi zirvede.
Karar.
Bakan Elvan'dan ikinci çeyrekte %20 büyüme beklentisi.
Star.
Merkel bizzat açıkladı. Türkiye için anlaştık.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Emre Kongar, 25 Haziran tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde İstanbul'da Hortum Mucizesi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluların desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ikinci yıl dönümü şenliklerle kutlandı. Bu sütunun okulları anımsayacaklardır. Ben yerel seçimlerin öncesinde ve sonrasında iktidarın tahrip ettiği demokratik rejimi CHP'nin belediyelerde yeniden kuracağını belirtmiştim diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Nitekim başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Muğla, Aydın, Hatay, Mersin, Eskişehir olmak üzere pek çok kentte belediye başkanlıklarını demokrasiden yana olan bütün partilerin ve seçmenlerin de desteğiyle kazanan CHP. Bütün belediyelerde demokratik rejimi yeniden işletmeye başlamış ve halka yapılan hizmetleri misliyle arttırarak daha da kaliteli bir biçimde vermeyi başarmıştır. İşin ilginç yanı, bu belediyeler İstanbul örneğinde görüldüğü gibi iktidarın bütün engellemelerine rağmen bu başarıyı göstermişlerdir. İktidarın engellemelerini kısaca anımsayalım. 1. Belediyelerin yetkileri sınırlanmış ve merkezi hükümetin emrine alınmıştır. 2. Belediyelerin topladıkları fonlara el konulmuştur. 3. Belediyenin hak ettikleri kaynaklar verilmemektedir. 4. Belediyelerin dış kaynak bulmalarında onlara yardım etmek yerine bu çabalar engellenmektedir. 5. Belediyelerin halka hizmet için getirdikleri öneriler ya çoğunlukta oldukları meclislerde ya da merkezi iktidarın kararlarıyla engellenmektedir. İmamoğlu konuşmasında iktidarın aslında İstanbul halkına kötülük ettiğini vurguladı. Zarar vermek istediğiniz, kötülüğü için uğraştığınız muhatabınız ben değilim. Muhatabınız 16 milyon İstanbulludur. Muhatabınız bu ülkenin geleceğine ve bu devlete güven duyan 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Zararı onlara veriyor ve kötülüğü onlara yapıyorsunuz. Bütün bu engellemelere karşılık belediyeler şu konularda çok başarılı demokratik rejim örnekleri vermektedirler. Yoksul ve dar gelirli ailelere yardımlar birkaç kat arttırılmıştır. Çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik hizmetler yoğunlaştırılmıştır. Bütün ihaleler şeffaf olarak yapılmaktadır. Belediye başkanları belli aralıklarla yaptıkları işler ve harcamaları hakkında kamuoyuna hesap vermektedir. Kendilerinden önceki yönetimler tarafından ihmal edilen yatırımlar yapılmakta, hizmetler başlatılmaktadır. Değerli okurlarım, İmamoğlu'nun konuşmasında demokratik rejim vurgusundan ve iktidarın engellerinden sonra beni en çok etkileyen 5 husus oldu. 1. İstanbul'da deniz ulaşımının yeniden geliştirileceği ve gelecek yıl 89 yeni sefer belirlenmiş olması. 2. Boğaziçi Üniversitesi'nde bilim özerkliği ve özgürlüğü adına eylem yaptıkları için bursları kesilen öğrencilere burs verileceği. 3. Çalışan kadınlara hizmet veren kreşlerin arttırılması. 4. Metro inşaatlarında durdurulmuş olan eski projelerin inşaatlarının yeniden devreye alınması ve yeni projelere başlanması. 5. Altyapı hizmetleri, kanalizasyon çalışmaları da Benim özellikle tebrik etmek istediğim halkın dikkatini çekmeyen hizmetler. Peki bütün bu hizmetlerin finansmanı nasıl sağlanıyor? Bu mucizevi başarının arkasındaki gizem nedir? Bu yazımın başlığı bu sırrı açıklıyor. Hortum. İmamoğlu İstanbul'un 25 yıldır kanını emen, bütün İstanbulluların yaşam haklarını sömüren ve yandaşlara aktarılan hortum kesildi.
Taha Akyol, 25 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde "Kurumlar çökerken ekonomi kalkar mı?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabii partisinin genel başkanı olarak pembe tablolar çiziyor ama saygın iktisatçılar yine alarm veriyor. İşte bütün dünyada kendisine çok referans yapılan iktisatçılardan Darun Acemoğlu'nun T24'te Murat Savuncu'ya yaptığı uzun açıklamada söyledikleri "çok büyük korkum var, Türkiye'de ekonomik kriz derinleşebilir" diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ucuz faizli kredilerle körüklenen verimsiz büyümenin tahribatını karşılayıp ekonomiyi sağlıklı bir yola koymak için dış kaynak lazım. Ama Türkiye'deki hukuk düzenine ve kurumlara güven çok kaybolduğu için dış kaynak gelmiyor. Dahası Türkiye dünyadaki dijitalleşme ve yapay zeka devrimine dikkat etmiyor. Bu yüzden önümüzde 10 yıl çok daha sıkıntılı olabilir diye uyarıyor Acemoğlu. Acemoğlu bakın Aralık 2017'de ne demişti? Büyüme sağlıklı olmadığı için ekonominin yavaşlama riski çok yüksek. 2018'de olsun ya da 2019'da olsun bu riskleri görmemiz lazım. Daha önce dile getirdiğim gibi 1-2 yıl içinde kriz olabilir. Gerçekte 2018'de pandemiden önce krize girdik. Pandemiyle büsbütün ağırlaştı. Modern iktisat bilimine göre uzun vadede sağlıklı büyüme için gereken yatırım, verimlilik, eğitim, teknoloji, hukuk, ihracat gibi şartları göz ardı edip, önümüzdeki seçimler uğruna düşük faizli krediler dağıtarak tüketimi körüklerseniz bunun sonucu krizdir. Bu bilgiyle konuşan Acemoğlu şimdi krizin daha da derinleşmesinden çok korktuğunu söylüyor. Hatta çok daha kötüsü geliyor diyor. Çünkü kurumların kalitesinin bozulduğunu, verimsiz büyümenin tahribatının arttığını, pandemi döneminde de yanlış politikalar uyguladığını anlatıyor. En önemli sorun, tek kişilik hükümetin kurumları zaafa uğratması, başta yargı ve merkez bankası olmak üzere kurumların kalitesinin bozulması. TÜİK eski başkanı Birol Aydemir, kurumların nasıl kalitece bozulduğunu anlatmıştı. Okumanızı tavsiye ederim. Merkez Bankası'nın laf dinler hale getirilerek 128 milyar doların nasıl heba edildiğini artık herkes biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurumların güven kaybetmesinin ekonomideki hasarını fark etmiş olmalı ki 3 ay önce ekonomik paket açıklamasında şöyle konuşmuştu. Yapısal politikalar tarafında kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimini reform kapsamımıza aldık. Çok doğru ama kurumsal yapının güçlendirilmesi için ne yapıldı? Aksine kurumsal yapı zayıflatılmaya devam etti. Ekonomide daha kötüsü kaygısına kapılmamak mümkün mü? Türkiye kurallar ve kurumlar yönetimine dönmek zorunda, yani gerçek hukuk devleti.
Kazım Güleç 125 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde kapatma davası ve ara seçim başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. HDP için kapatılması talebiyle hazırlanan iddianame eksikleri tamamlanıp düzeltilerek Anayasa Mahkemesi'ne tekrar gönderildi ve bu defa kabul edildi. Ama tedbiren partinin banka hesaplarına da el konulması talebi reddedildi. Böylece süreç başlamış oldu. Muhtemel kararlar ya kapatma veya hazine yardımından tamamen ya da kısmen yoksun bırakma diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Neticeyi hep birlikte göreceğiz. Bu son gelişmeyi değerlendiren HDP yönetimi sine-i millete yine yanaşmamış. Oysa AK Parti eski milletvekili Emin Şirin'in muhalefetin tamamına yönelik olarak seslendirdiği kısmı sine-i milleti gündeme almalıydı. HDP kapatma davasına karşı hukuk mücadelesi vermekten söz ediyor ama bu mücadeleyi başarıya ulaştırabilmek için önce kendi içinden kaynaklanan handikapları, sonra mevcut ortam ve şartlardaki olumsuzlukları aşması gerekiyor ve bu da son derece zor. Hukuksuz bir tutukluluk sonrası geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ayhan Bilgen'in de dikkat çektiği HDP kaynaklı iç handikaplar başlı başına bir problem. Bilhassa derin adreslerin parti içindeki elleri her türlü provokasyon için tetikte beklemeye devam ediyor. Bunun da etkisiyle oluşan imaj sorunu ve kitlelere kendisini anlatamama problemi ortadayken, keza yargının nasıl bir baskı altında olduğu da gözler önündeyken HDP'nin kendisini dar bir alana hapsetmesi tuhaf.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsi'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsi'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın en büyük İHA'larından Futros İHA'sı.
İran'ın son 30 yıldaki insansız hava araçları alanındaki gelişmeleri hep göz alıcı olmuştur. İran yapımı İHA'lar özellikle de son 10 yılda yapılan İHA'lar bölgesel çatışmalarında ortaya çıkmasıyla keşif, hedef alma, vuruş ve taarruz operasyonlarındaki yüksek değerini ortaya koymuştur.
Bu bağlamda biz de sizlere İran'ın en büyük İHA'larından sayılan Futros İHA'sı üzerinde durmaya çalışacağız.
İran'ın insansız hava araçları yapılanması, kutsal savunma döneminin kalbinde doğan ve savaş sonrası son yıllarda genç ve uzmanlaşmış güçlere dayanan ülke savunma sanayisinin büyüme ve gelişmesinin en değerli sembollerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Batı Asya bölgesinde düşmana yönelik operasyonlar ülkenin savunma ve taarruz stratejisinde yerini almıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları gücü son yıllarda taarruz İHA'larının niceliği ve niteliğinə odaklanmak ve de İHA'ların nokta vuruşu yapan güdümlü füzeler ve bombalar ile donatılıp SİHA'lara dönüştürülmesi etrafında gelişmiş ve dikkate şayan bir sıçrama yaşamıştır. Öyle ki Batılı araştırma merkezleri yaptıkları değerlendirmelerde İran'ı savaş İHA'ları alanında dünyanın en iyi 5 ülkesi arasında görmeye başlamışlardır. Bu bağlamda İran'ın yaptığı Futros uzun menzilli İHA'sı bu çerçevedeki en önemli başarılardan sayılır.
Bir keşif ve çatışma İHA'sı olan Futros İHA'sı, Savunma Bakanlığı Hava Sanayisi Teşkilatı tarafından yapılan ve 2013 yılında Susengard'in Bas rejiminin kurtarılması yıl dönümünde dönem Savunma Bakanı General Dehkan ve yardımcısı Tuğgeneral Emir Hatemi'nin İsfahan'daki Savunma Bakanlığı fabrikasına ziyaretinde görücüye çıkarılan bir İHA'dır. Bu olaydan 6 yıl sonra ise Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri İHA Birlikleri Komutanı Futros İHA'sının yakın gelecekte bu birlikler tarafından kullanılacağını ve nihayetinde de görevlerde kullanılacağını belirtti.
Bir yıl sonra 2020 yılında İran Uçak Yapımı Fabrikası HESA'da ülkenin son savunma ve İHA başarıları sergilendiği savunma sanayi gününde devrim muhafızları kara kuvvetlerinin bu uzun menzilli İHA'nın kesin ilk müşterisi olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden devrim muhafızları kara kuvvetleri en büyük İranlı İHA'nın ilk müşterisi oldu.
Futros İran yapımı en büyük ve en geniş İHA'dır. 16 metrelik kanatları, 16 ile 30 saatlik uçuş devamlılığı ve 1700 ile 2000 kilometre uçuş menzilli bulunmaktadır. Tabii ki uçuş devamlılığı ve uçuş menzilinin büyük oranda Futros'un taşıdığı bombalar ve füzelerin ağırlığına bağlı olduğu söylenmelidir. Bu İHA'nın direkt uçuş menzili 4000 kilometre kadardır. Ayrıca bu İHA'nın hızı da saatte 250 kilometre kadardır. Bu İHA ayrıca gövdesi ve kanatlarında 350 kilogramlık yakıt deposuna da sahiptir. Bu depoların 450 kilograma kadar artırılması da mümkündür.
Deniz ve kara sınırlarının korunması, petrol boru hatlarının izlenmesi, telekomünikasyon, karayolu trafik kontrolü, deprem, yangın ve sel bölgelerinin gözetlenmesi, çevrenin korunması ve ayrıntılı video ve fotoğrafların detaylı olarak çekilmesi Futros İHA'sının imkanlarından sayılır. Futros İHA'sı, İran'ın deniz sınırlarından yüzlerce kilometre uzakta P-3F deniz devreye uçaklarının rolünü üstlenerek yüzey ve denizaltı gemilerinin hareketini izlemek ve düşman filosuna dair erken uyarılar göndermek için göreve çıkabilir. Bu bağlamda bu İHA bir günü aşkın bir süre bu görevini sürdürebilir. Gerekirse istihbari açıdan da Hint Okyanusu'nun doğusunda ve batısında ordu deniz kuvvetleri filolarına yardım ulaştırabilir.
Futros İHA'sı ayrıca havadan fotoğraf ve görüntü çekme ve görüntüleri canlı olarak paylaşma, görüntüleri kaydetme, otopilot olarak GPS ve INS gibi yerli navigasyon sistemlerine dayanarak bilgisayarlı olarak görevi yerine getirme ve otomatik olarak uçuş bilgilerini gönderme kabiliyetine de sahiptir. Aslında Futros İHA'sının Amerikalı
MQ-1 İHA'sına göre daha kabiliyetli olduğu ve imkanlarının daha fazla olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Futros uçağının uçuş devamlılığı 16 ile 30 saat arasında olsa da Amerikalı İHA'nın uçuş devamlılığı 24 saat kadardır. Futros'un özel kabiliyetleri arasında havadan fotoğraf çekme, görüntü alma ve canlı olarak bu bilgileri aktarma, gidiş geliş planlamasını yapma, otopilot uçuş imkanı ve sürekli olarak uçuş bilgilerini aktarmak imkanına değinebiliriz.
Savunma Sanayi Günü münasebetiyle 2020'de Savunma Bakanlığı'nın İHA fuarında ele alınan konulardan biri de Futros İHA'sının ikinci modelinin yapımı oldu. Yeni Futros modeliyle ilgili dikkat çeken noktalardan biri iniş takımlarının sabitten geri çekilebilir hale getirilmesiydi. Bu özellik İHA'nın havaya karşı direncini azaltan ve motor performansını artıran bir özellikti. Futros'un ateş gücünde önemli bir artış olduğunu da söylemek gerekir. Bir önceki modele göre bu güç yeni modelde artırılmıştır. Daha önce Futros İHA'sı 2 adet KM-114 lazer güdümlü füzeyle donatılmıştı. Ancak Savunma Sanayi Günü töreni sırasında bu büyük İHA'nın ikinci modeli tarafından taşınan silah sayısı 6'ya yükseldi ve KM bombası ve anti zırh bombaları da bu İHA'ya eklendi. Bu durum Futros İHA'sının savaş kabiliyetini arttırmanın yanı sıra çeşitli hedeflere başa çıkmada operasyonel esnekliğinde de bir artışa yol açar.
Yeni görüntülerde Futros İHA'sının her kanadın altında iki silah kurulumu alanının olduğu görülmektedir. Böylece çok çeşitli KM optik güdümlü bombalarının yanı sıra yeni anti zırh füzeleri ve üst saldırı füzelerinin de kuşatılabileceğini görüyoruz. Aslında Futros İHA'sı her kanadın altında bir KM mini bombası ve 2 adet anti zırh füzesi taşıyabiliyor. Böylece toplam 2 KM mini bombası ve 4 de anti zırh füze taşıyabileceği söylenebilir. Futros insansız hava aracına yerleştirilen anti zırh ve mini füzeler daha önce Ebabil 3 insansız hava aracının test ve atış görüntülerinde yayınlanan füzelerin aynısı gibi görünüyor. Top etek olarak bilinen dikey saldırı veya üstten saldırı füzelerinin bariz özelliği tankları ve zırhlı araçları en zayıf noktaları olan tepelerinden vurmasıdır.
Değerli dinleyiciler, Futros isimli İran İHA'sının tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Koronavirüs bize neler yaptı?
Değerli dinleyiciler, Koronavirüs bize neler yaptı isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde koronavirüsün turizm üzerindeki etkilerini ve getirdiği hareket kısıtlamalarını ele almaya çalışacağız.
İstihdam ve büyüme ve gelişmenin dinamolarından biri olan turizm alanındaki işletmeler koronavirüs döneminde fiilen kapandı. Bir başka deyişle bu istihdam yaratan sektörün çarkı tamamen koronavirüs hastalığı pandemisinden dolayı durdu. Dünyanın müzeleri ve kültür ve sanat merkezleri de kapatıldı ve diğer insan kültürleri ve medeniyetler hakkındaki bilgileri artırmak kaynakları da neredeyse yüz yüze şekilden sanal şekle büründü. İşte bu bağlamda siber ve sanal ortam kapasitesini gün yüzüne çıkardı.
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde turizm, dünya ekonomisinin en dinamik gelişen sektörlerinden biri haline geldi. Turizm, ürün ve hizmet ihracatı alanında dünyada dördüncü veya başka bir görüşe göre en önemli endüstriler arasında ikinci sırada yer almaktadır. Son dönemlerde koronavirüs pandemisinin patlak vermesiyle birlikte turizm merkezlerinde ve çevresinde bulunan konaklama, yeme içme, rekreasyon ve eğlence, ulaşım ve seyahat hizmetleri de dahil olmak üzere tüm turizm hizmetleri zincirinde ciddi engeller ortaya çıktı. Böylece turistlerin bu zincirden yararlanmaları için engeller ve sorunlar ortaya çıkmıştır.
Koronavirüs pandemisinin ortaya çıkması ve çeşitli seyahat kısıtlamalarının uygulanmasının ardından turizm sektöründe 75 milyondan fazla iş riske atıldı. Ve mevcut araştırmalara göre koronavirüs turizm sektöründe 2,1 trilyon dolarlık zarara neden oldu. Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Ticaret Merkezi hasarın 2,2 trilyon dolara kadar çıkabileceği konusunda uyarılar yapmaktadır. Meksika, İspanya, İtalya ve Avusturya gayri safi yurt içi hasılasındaki büyük payı turizme bağlı olan ve en çok zarar gören ülkeler arasında yer alıyor. Almanya, İngiltere, Fransa, Brezilya, Japonya, Hindistan, Kanada, Rusya ve Güney Kore gibi diğer ülkeler de bu sektöre bağımlı durumdadır. Böylece her seyahat kısıtlamalarıyla büyük zararlara uğramışlardır.
Artık dünya çapında bazı insanların hastalığa karşı aşılandığı sırada kimi ülkeler turizm sektörünü canlandırmaya çalışıyor. Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, Avustralya, Estonya ve Litvanya gibi ülkeler az sayıda yabancı ülkeye seyahat kısıtlamalarını kaldırdı ve bu ülkelerden yolcu kabul etmeye de başladı. Ancak koronavirüs krizinin devam etmesi dolayısıyla insanlar seyahat etmeye ve sağlıklarını tehlikeye atmaya daha az yanaşıyorlar. Bu nedenle turizm endüstrisinden etkilenen ülkeler turist çekmek için önlemler almaya da devam ediyorlar. Sohbetimizin devamında bu önlemlerin bazılarına değineceğiz.
Özbekistan yabancı turistlere ülkede COVID-19 hastalığına yakalanmaları halinde tedavi için 3000 dolar ödeyeceğine dair güvence verdi. Bu maliyet hastanın tıbbi bakımına ve yolcunun kendi ülkesine dönmesine yardımcı olmak için harcanacaktır. İtalya güneyindeki Sicilya adası da İtalya'ya uçuş ücretinin yarısını ve turistler için otel konaklaması masraflarını üçte birini ödeyeceğini açıkladı. Bu ada ayrıca müzeleri ve arkeolojik alanları ziyaret etmek için ücretsiz biletler sunmaktadır.
Japonya ise yolculuğa çık kampanyasını başlatarak sadece iç seyahatleri teşvik etmeye başlamıştır. Bu kampanyada hükümet yurt içi seyahat masraflarının %50'sini kadarını karşılıyor. Bu durum seyahat, konaklama, gezi ve alışveriş masraflarını da kapsıyor. Akdeniz ülkesi Kıbrıs'ta ülkeyi ziyaret eden tüm turistlerin konaklama, yeme, içme ve sağlık giderlerini karşılayacağını duyurdu. Ancak yolculara ülkeye girmeden önce korona testi yaptıracağı da bildirilmiştir. Kıbrıs ayrıca tatillerde hastalananlara ücretsiz tedavi hizmetleri sunup 100 yataklı bir hastaneyi de onlar için ayırmıştır.
İran'da seyahat hassasiyetler ve kısıtlamaları devam ediyor ve turizm endüstrisi Ulusal Korona Kurulu'nun kararlarını bekliyor. Raporlar İran turizm endüstrisinin salgında milyonlarca dolarlık zararla ciddi şekilde etkilendiğini ve daha fazla zarar görme kapasitesine sahip olmadığını, endüstri aktivitelerinin şimdi kriz sonrası ve korona sonrası dönemlerde seyahat planları aradığını gösteriyor.
Toplum yaşamının çeşitli yönlerinde meydana gelen tüm değişikliklerle birlikte koronanın ekonomik, sosyal ve psikolojik etkilerinin turistlerin seyahat zevkinin önemli ölçüde değişmesi ve turistlerin daha kısa, daha düşük maliyetli, daha az seyahat destinasyonu seçmesi muhtemeldir. Daha az ekipman, özel araçlar tercih edileceği ve sağlık nedenleriyle turistlerin kendilerinin yemek hazırlama ve pişirmeye doğrudan dahil olacakları ve basit yemeklere yönelecekleri de söylenebilir.
Kuşkusuz korona pandemisi sonrası yolculukların çoğu planlı olup daha önce görmediğimiz bir şey olacaktır. Çünkü deneyimli rehberlerle araştırma ve istişareye dayalı olarak yapılmaları muhtemeldir. Seyahat destinasyonu seçimi için turistik çekiciliğin yanı sıra salgın sırasında koronanın yaygınlığı, virüsün kalıcılığı, hedef bölgenin sağlık durumu ve sağlık tesisleri gibi durumlarda da bakacak ve bu konularda araştırmalar yapıp son enfeksiyon istatistiklerini gözden geçireceklerdir. İşte bu araştırmalar ve incelemelerin ardından yolculuk planı yapılacaktır. Bu koşullar koronavirüs sonrası turizmin akıllı, duyarlı ve planlı ve düzenli turistlerle karşı karşıya olacağını gösteriyor.
Turizm uzmanları turistlerin hedef bölgeye ve doğaya kısa süreli gezileri seçeceklerini birkaç günlüğüne seyahat etmeyi planlıyorlarsa köy ve kırsal alanlara gezi planlayacaklarını ve kırsal yaşam tarzını deneyimleyeceklerini tahmin ediyorlar. Kırsal alanlarda sağlığın kalabalığın endüstriyel şehirlerden daha az olduğu için böyle bir eylemin olacağı söylenmektedir. Bu yüzden doğa turizmi ve kırsal bölge turizminin koronavirüs sonrası dönemde daha çok ilgi göreceği söyleniyor.
Koronavirüs pandemisi sırasında sanat kültür merkezleri özellikle müzeler eserlerini yüz yüze sunmakta güçlüklerle karşılaşmaktalar ve hizmet sunmak için yeni yöntemler kullanmaya çalışmışlardır. Bu dönemde müzeler koronavirüsün koşullarına uyum sağlamaya çalıştılar. Bazıları sağlık önlemlerle yeniden açılmaya çalışıp bazıları koronavirüs döneminde sanattan zevk almak isteyenler için sanal müzelerde turlar oluşturdular.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından yapılan duyuruda dünyanın dört bir yanındaki müzelerin yeniden açılmasının önündeki engellerin işleri çok zorlaştırdığı ve dünyadaki müzelerin %10'unun bir daha asla yeniden açılmayabileceği tahmin edilmiştir. UNESCO'ya bağlı bir kuruluş olan Uluslararası Dünya Müzeler Konseyi'nin 107 ülkede 1600'e yakın müzede yaptığı ankete göre koronavirüsün patlak vermesi nedeniyle dünyada neredeyse tüm müzelerin kapatıldığı belirtildi.
Raporda özel müzelerin önümüzdeki aylarda iflas yaşayabilecekleri ve müzelerin dörtte birini dünyadaki koronavirüs koşulları
düzelene kadar kapanabileceklerinden endişe duyulduğu belirtildi. UNESCO Genel Müdür Yardımcısı Ernesto Otone Ramirez bu hususta şöyle diyor. Madrid'deki Prado Müze gibi dünyanın önemli müze merkezi gelirlerinin %70'i aşkını turistlere satılan biletlerden karşılanıyordu. Koronavirüs kapanmaları yüzünden bu müzelerin gelecekteki mali koşulları öngörülemezdir.
Ramirez, Uluslararası Müzeler Konseyi raporlarına dayanarak Afrikalı ülkeler hakkında ise şöyle diyor. Son 20 yılda elde edilen gelişmeleri tekrar kazanmak için uzun bir süreye ihtiyaç vardır. Bu durum birçok gelişmekte olan ülkede daha uzun sürecektir. Buna ilaveten Filipinler, Endonezya, Kanada ve Irak gibi ülkelerde de birkaç müze yapım projesi durdurulmuştur.
Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından hazırlanan raporda 107 ülkeden yaklaşık 1600 müze ve uzmanın yanıtları ve düşünceleri toplanmış, analiz edilmiştir. Bu rapor, müzelerin korona salgınına karşı eylemlerini ve kriz sonrası dönem için önerilerini de anlatmaktadır. Rapor, müzelerin dayanıklılığının yanı sıra halkın kültüre erişimini sürdürmeye çalışırken karşılaştıkları zorlukların altını da çiziyor. Ankete katılanların yarısı müzelerinin koronadan önce sosyal medyada varlık gösterdiğini veya etkinlikler durmadan önce koleksiyonlarını sanal olarak izleyicilerle paylaştıklarını söylemişlerdir. Bu anket tarafından incelenen dijital iletişim faaliyetlerinin müzelerin %15'inde arttığı ve sosyal medyadaki faaliyetlerinin de arttığı söylenmektedir.
Raporda çoğu müze uzmanının karantina döneminde uzaktan çalıştığı da belirtiliyor. Bu bağlamda müzelerde çalışanların istikrarlı çalışma sorunu da yaşanacaktır. Ancak katılımcıların %16,1'i geçici olarak işten çıkarıldığını, %22,6'sı sözleşmelerinin yenilenmediğini söyledi. Müze yetkililerinin yarısından fazlası ise kriz nedeniyle personel maaşlarını askıya almak zorunda kaldıklarını söyledi.
Raporun sonunda Uluslararası Müzeler Topluluğu adına Uluslararası Müzeler Konseyi politika yapıcıları ve karar vericilerinden müzelere ve müze profesyonellerine krizden kurtulmalarına ve bu kültürü sürdürmelerine yardımcı olmak için yardım sağlamaya çağırdı. Raporun sonunda küresel ekonomik koşulların iyileştirilmesinin ve toplumların korona krizinden sonra toparlanmasının uzun ve karmaşık olacağı, ancak müzelerin yerel kültürün gelişmesinde kilit rol oynayacağı belirtilmiştir. Ekonomiyi yeniden inşa etmede ve korona sonrası koşullardan etkilenen toplulukların sosyal dokusunu onarmada müzeler de rol ifade edebilir.
Burada sorulması gereken önemli sorulardan biri ise müzelerin bu dönemdeki performansının gelecekte ve korona sonrası performanslarını etkileyip etkilemeyeceği ve gelecekte müzelerin çekiciliği eskisi kadar güçlü olup olmayacağıdır.
Değerli dinleyiciler, koronavirüs bize neler yaptı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçül Bela Öğütleri. Nehcülbelağ'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. İnsanın fıtri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor. Eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak Allah'ım, biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin derse Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur. Ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım. Ayrıca Allah Resulü'nden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor. Ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır. İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcülbelağ'ın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rıhletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilciler olarak Urve ile Bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdine gönderdiler. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görünce Kureyş büyüklerine şöyle dedi. Ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir. Resulullah rıhletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehcülbelağa öğütleri hüsnü muaşiret başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Sağlık Bakanı Nemeki, İran'da aşı üretiminin son bir yılda kaydettiği ilerlemenin 20 yıla eşit olduğunu belirtti. İran'da koronavirüste 5. dalga başladı.
Son 24 saatte Türkiye'de 56 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. İran Narkotik Suçlarla Mücadele Karargahı Genel Sekreteri, bölge dışı ülkeler Afganistan'da uyuşturucu üretiminde önemli rol oynuyor dedi. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı temsilcisi Garib Abadi, ajans ile mütabakat yalnızca uluslararası denetlemelere dayanmaktadır dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Amerika'nın Trump'ın başarısız mirasını bir kenara bırakması gerektiğini söyledi. Ve Tuğgeneral İlhami Cevşen füze savunma sistemi bu yıl faaliyete geçecek dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.